Ayrım 17.
Sayfa 192. En gergin tenleri kırış kırış eden, en parlak bakışları donuklaştıran, en uyanık zekaları bulandıran zaman, gemilerin de çeliğini, motor gücünü, koordinasyon yeteneğini yıpratıyor, yaşlandırıyor. Ankara gemisi de öyle. Mihrabı yine yerinde görünmeyi becerse de, her uğradığı iskelede boyasını tazelese de, yine de orta halli bir fırtınada sapır sapır titremekten, iniltiler, hırıltılar çıkarmaktan kendini alamıyor. Süvarinin, çarkçının, komutuna bütün iyi niyetine karşın uyamıyor. 50. yılını dolduran bu emektar ve tarihi geminin cami altı tersanesinde kızağa çekilmesinden 2 hafta önce yaptığı son Akdeniz seferine biz de tesadüfen katılmış bulunduk. Bir zamanlar gönülleri büyüleyen ünlü bir güzelin düşüş ve yaşlılık haline tanık olan her eski hayran gibi içimizi nostaljik bir hüzün bürüdü. O eski şuh ve çekici nazenin şimdi sap derken saman diyen bir deli saraylıya dönmüştü. Giderken motorları arıza yapıyor, yarım yolla gitmek zorunda kalıyordu. Varacağı yerlere hep gecikmeyle vardı. Çok kaprisli olmuştu. Bodrum'da biraz deniz var diye demir taradı, limanda barınamadı. Yolcuların bir kısmını karada bırakıp kalkış saatinden 6 saat önce çekti gitti. Düdük bile çalmaya üşeniyordu. Belki de sesi kısıktı. Isıtma düzeni baştan başa bozuk olduğu için soğukta yolcular titriyordu. Yorgunluğu, bezginliği halinden belliydi. Çabalama kaptan, ben gidemem der gibi melul, mahzun bir hali vardı. Kapağı bir an önce Halic'e atmak istediği anlaşılıyordu. SS Ankara'nın satış bedeli saptanıp ihaleye çıkarılacağı haberi, bütün onu seven eski hayranlarını ve Ankara'nın birer parçası sayılan Şefik kaptanları, Suat kaptanları, İhsan kaptanları, Can babaları çok üzmüş olsa gerektir. Çünkü SS Ankara bir yakın tarihti, acı tatlı anılarla yüklüydü. Onun hurda fiyatına satışa çıkarılması eski şanına olduğu kadar bu romantik ailesine de aykırı düşüyordu. Ama neylersiniz, yaşamın kuralı bu. Acım acı katlanılacak. Şanlı Yavuz bile aynı yazgıdan kurtulabildi mi? Zaman buldozer gibi yürüyor, gençler yetişiyor, eskiler devreden çıkıyor. En akıllı davranış galiba bunun farkına vaktinde varıp yazgısına olgun bir gülümsemeyle katlanmak. SS Ankara'ya güzel bir emeklilik, deniz oteli, eğlence gemisi, yüzen restoran gibi yine de yaşamla ilişkin bir işlev dileriz. Parçalanmak, sökülmek, hurdacı depolarına yığılmak, jilet olmak ona hiç yaraşmıyor. Akbaba'nın ardından. Ankara Caddesi sevimli, güleç, emektar bir dostu yitirdi. 56 yıldır en az 3 kuşağın mizah gereksinmesini karşılamış olan Akbaba artık yok. Akbaba dergisi kurulduğu günden beri kurucusu Yusuf Ziya Ortaç'ın kent soylu, ince, ölçülü, uygar kişiliğini yansıtan bir ayna olmuştu. Onun ölümüyle dergi bir süre daha çıkmakta direndi. Ama öz suyu çekilmiş gibiydi. Eski Akbaba'nın silik bir anısı olmaktan öteye gidemedi. Kendini yenileyemedi. Yenileyemeyince de doğa kurallarına uyup tükendi. Okur yazar orantısı yüksek olmayan bir ortamda bir derginin 56 yıl çıkabilmiş olması bile olağanüstü bir başarıdır. Hele bir mizah dergisinin. Ağır otur da molla desinler koşullandırılmasının, gülmeyi hafiflik sayan yanlış bir anlayışın karşısına ilk çıkan elbet Akbaba değildi. Mizah dergilerinin öncülüğünü hem de 2. Abdülhamit devrinde Diyojen adlı dergisiyle Teodor Kasap Efendi yapmıştı. İkinci Meşrutiyet'in coşkusu içinde mizah dergileri pıtrak gibi açınca Batı mizahını yakından izleme olanağı bulmuş iki seviyeli karikatürcü Cemile Sedat Nuri ve ince zevkli bir yazar Salah Cimcoz yayınladıkları Cemle kalemle kaliteli mizahı okuyucuya tattırmışlardı. Sedat Simavi önce dikeni sonra güler yüzüyle bu alanda da katkılarda bulunmuştu. Onu Refik Halid'in ve karikatürcü Rıfkı'nın çıkardıkları Ayde'de izlemişti. Akbaba işte bu birikimin üstüne oturdu. Yusuf Ziya Ortaç bu dergiyi dostu ve bacanağı Orhan Seyfi ile ve Sabah Basım Evi'nin sahibi Ulvi Bey ile çıkarmaya başlamadan önce Diken'de mizahi manzumeler yazmıştı. O tarihte hecenin 5 şairinden biri olan ve Binnaz adlı manzum oyunu Darülbedai'de oynanan Ortaç, Sedat Sivavi'nin ısrarlarını İlkin şairliğine karşı bir saygısızlık bile saymıştı. Onu Sedat Simavi'ye Yusuf Ziya Türkçe'nin cambazıdır, kafiyelere takla attırır diye salık veren Ömer Seyfettin galiba Yusuf Ziya'yı Yusuf Ziya'dan daha iyi tanıyormuş. Ona yaz cancağızım yaz demişti. Sen hem iyi şair olamayacak hem de iyi mizah yazarı olacak kadar zekisin. Yusuf Ziya da gerçekten zeki çıktı, şairliği unutuldu, mizahçılığı ve mizah dergiciliğindeki hizmeti daha ağır bastı. Denenmiş, tutmuş bir şablon. Akbaba ilk çıktığı günden son zamanlara kadar belli bir biçimi muhafaza etti. Bu biçim Fransızların Lörer ve Surir dergilerinin şablonuydu. Cem ve Salah Cimcoz, Cem ve Kalem'de bunu uygulamışlardı. Yusuf Ziya da bunu olduğu gibi aldı. Dergi renkli bir kapakla açılıyordu. Boydan boya bir karikatür ilk vitrin gibiydi. İçeride Yusuf Ziya Ortaç'ın akıcı, oynak, zeki, hünerli bir İstanbul Türkçesiyle yoğurduğu baş yazısı bulunurdu. Her sayıda ille bir yahut iki mizah hikayesi olacaktı. Ercüment Ekrem'in Meşedi yahut Toruk Necmi yazı dizileri de sevilen tefrikalardı. Her sayfaya karikatürler serpiştirilmiş olurdu. Bunların bazısı o zamanki okuyucunun erotik gereksinmelerini okşayacak hafif dekolte ama hiçbir zaman adiliye kaçmayan erkek kadın diyaloglarıydı. Bazısı da her zaman olduğu gibi pahalılıktan, zamlardan, karı koca kaynana geçimsizliklerinden, yakınmalardan ya da günlük iç ve dış politikanın kahve meclisinin felsefesine indirgenmiş örneklerden oluşurdu. Son sayfelerde Avrupa mizah dergilerinden alınmış karikatürlere yer verilirdi. Arada Fransızlarda pek bol olan ünlü aktör, yazar ve politikacılara ait anekdotlar da çok usta bir şekilde yerleştirilip bunları nasıl olsa okumamış Türk okuyucusuna örneğin bir İyi Galip'in, bir Fazıl Ahmet'in, bir Tevfik Rüştü'nün hazır cevaplıkları gibi sunulurdu. Derginin bir özelliği de çoğu zaman Orhan Seyfi'nin ve Necdet Rüştü'nün kaleme aldığı mizahi manzumeler ve hikayelerdi. Akbaba'nın kadrosunda da saydıklarımız dışında Osman Cemal, Münif Fehim, Ramiz gibi değerli elemanlar da vardı. Ama 50 yıl boyu bu kadro çok değişti. Aralarına yeniler katıldı. Denilebilir ki yerleşmiş tek mizah dergisi olan Akbaba nice mizahçıya bir okul oldu. Yusuf Ziya'nın yeni mizahçıları keşfeden eksperliği ve destekleyen patronluğu sayesinde mizah yazarlığı ve karikatürcülük bir meslek halini almaya başladı. Akbaba durmuş oturmuş, huzurlu sayılan bir dönemin statik bir mizah dergisi niteliğini hep sürdürmek istedi. Bir salon dergisi olarak nezaketini korudu. Etliye sütlüye karışmaktansa iktidarın suyuna gitmeyi, Atatürk'ün icraatını desteklemeyi, hiciv oklarını ancak onun alerji duyduğu insanlara yöneltmeyi yeğe gördü. Bu arada elbet ufak tefek belediye aksaklıklara, bazı mebus ve vekillerin görmemişliklerine de sataştı. Bu o zamanın okuyucusuna yetip de artıyordu. İkinci Dünya Savaşı bitip de çok partili demokrasiye özendiğimiz dönemde ise kanımca önüne çıkan bulunmaz mizah kaynağından tam yararlanamadı. O dönemlerde Marco Paşa gibi görevci ve hücumcu bir mizah dergisi Akbaba'nın her devre uygun sandığı üslubunun yetersizliğini büsbütün vurgulamış oldu. Ne var ki Marco Paşa'nın kovalanması, yıpratılması ve sonunda susturulması onu süreklilik avantajından yoksun bıraktı. Batıp çıkan kısa ömürlü meslektaşları yanında Akbaba sürekli mizah dergisi niteliğini korumuş oldu. Yat kulübün taraçasından hayatın karmaşasına. Bugünün mizahı artık Akbaba'nın mizahından çok başkadır. Şimdi artık yepyeni pırıl pırıl bir mizahçı kuşak yetişti. Mizahçılık iyiden iyiye bir meslek halini aldı. Mizah dergilerinin bugün milyonu bulan okuyucusu var. Eskiden çokluk ikililerin çektiği mizah dergiciliği yerini ekip dergilerine bıraktı. Espriler adeta ortaklaşa üretiliyor. Akbaba karikatürlerinin fonunda çoğu zaman durgun Marmara, kanat çırpan bir martı ve ufukta bir yelkenli görünürdü. Büyükada'daki yat kulübün taraçasından görüldüğü duygusunu anımsatan bu huzurlu manzara eski tiyatro dekorları kadar demode artık. Şimdi karalar gibi denizlerin üstü de doldu. Dünya kalabalıklaştı, denizler gibi karalar da artık durgun değil, çalkantılı. Mizah da bir yemekten sonra, tatlı sindirim saatinde, kahveden sonra içilen bir Fransız konyağı çeşnisi vermekten uzak. Değişen dünya ile birlikte daha gerçekçi, daha işlevsel oldu. Mizah şimdi ya sınıfsal, bilinci bilemek için ya genel bunalım ve kargaşa içinde bazen soyuta da kaçan bir oksijen gereksinmesini karşılamak için ya da insan ruhunu çöküntüden koruyan bir denge tutamağı olarak kullanılır oldu. Politik mizahta, kara mizahta, soyut mizahta, sözsüz karikatürde at oynatan gençlerin hepsi en dolan başsız yoldan mizah üretiyorlar. Bu gençler içlerinde yetiştikleri çağın tüm karmaşasının deşarjını mizahta buluyorlar. Mizah bir bakıma onların terapisi de oluyor. Bu gençler artık Diyojen'in, Cem'in, Kalem'in, Aydede'nin, Dike'nin, Akbaba'nın, hatta Marco Paşa'nın, Tef'in, Dolmuş'un mizahını çoktan aştılar. Ama unutmamalı ki bugünkü mizahın yolunu açan, bugünkü okuyucu kuşaklarını hazırlayan bu saydığımız dergiler oldular. Akbaba mizah tarihimizde ayrı bir yer tutar. Bunu da her şeyden önce şu 56 yıllık sürekli hizmet süresine borçlu. 56 yıl bir dergi için dile kolay. Yetiştirdiği irili ufaklı bunca mizahçı da caba. Bu hizmetleri küçümsemek vefasızlık olur. Birikim denilen şey biraz da vefa duygusuyla sağlanmıyor mu? Her dönem kendi mizah üslubunu ve anlayışını kendi getiriyor. 15 yıl sonra bugünkü pırıl pırıl mizahçılarımız da Akbaba'nın bugünkü eskimiş görünüşüne düşecekler. O zaman da daha yeniler onları aşacaklar. Bütün sorun bu gelişmeye bir yerinde az ya da çok yararı dokunmuş olmak. Çiçek Pasajı. İstanbul'u İstanbul yapan binaların çoğu günden güne azalıyor. Tarihi yıllarımızın çoğunu nedense yangınlar yaktı kavurdu. Eski kâgir binaların bir kısmı da restore edilemedikleri için yavaş yavaş eriyip silindi. Kimi de dayanıyor, dayanıyor da günün birinde hücceten çöküyor. Çiçek Pasajı'nın çöküşü gibi. Bir zamanlar hikaye yazmanın marifet sayıldığı, hikayelerin basılıp okunduğu, yazarlığın onurlu bir meslek olduğu dönemlerde Orhan Kemal'le birlikte hikayelerimizin çoğunu bu konu meşerinden alırdık. Yeni heveslilere de salık veririm. Abstre edebiyatın bulamadığı vecizeleri, birbiri ardına sıralayan ayyaşları, hep aynı metni 3-4 ayrı tonaliteden tekrarlayabilen aktörvari dilencileri, anlaşılmamış dehasının hüsranını vodkalı birasında boğmaya gelmiş dilencivari aktörleri, hiçbir zaman dayak yiyecek bir ölçüsüzlüğe sapmayan derli toplu delileri, ağızlığına mühim mühim sigara takan günü hep programlıymış gibi İkide bir şimendifer marka cep saatini çıkarıp yine mühim mühim bakan beyaz saçlı yaşlıları, her konuda her alanda ahkam kesme meraklısı, siz giderken ben geliyordumcu, ben insanın ciğerini okurumcu, her şeyi bilirimci ukalaları, halkın içine karıştıkları iyi görülsün diye pencere önlerini tercih eden salon sosyalistleri, ayağına blücin geçirip omzuna bir torba takıp buraya gelmeyi emansipelik sanan kuş beyinli egzistansiyalist kızları ile gözlemci bakışlara elbet zengin materyal sağlarlardı. İnsan bu pasajda yozlaşmış Türk kent insanlarının nabzını tutar gibi olurdu. İçkiyle gevşeyen çenelerinden olanca komplekslerini okurdu. Dünyanın en civcivli meyhanesi. Çiçek Pasajı sade Beyoğlu'nun değil, belki dünyanın da en civcivli meyhanesiydi. Her tanrının günü bu pasaj sabahın yedisinden gecenin yarısına kadar her çeşit insanla dolar taşardı. 20 kadar meyhanenin içi fıçıların masa olarak kullanıldığı kaldırımları, pasajın ortasındaki boşluk, balık pazarı ve Beyoğlu kapılarına sıralanmış seyyar karidesçi, kokoreççi ve midyeciler günün hiçbir saatinde müşterisiz kalmazdı. Müşterilerin hepsi birbirinden renkli, canlı ve çelişkendi. İflah bulmaz, esrarkeşle snob aydın, sırıtık turistle karamsar sanatçı, ipini koparmış aylakla çiçeği burnunda asistan, dejenere miras yediğiyle ağır işçi, burada dirsek dirseğe kafa cilalarlardı. Şurada sulu kule triosu, gırnata, keman ve darbuka ile çiftetellilerin en oynağını çalar ve 15 yaşında kirli ayaklı ama Rodin'i çıldırtacak endamlı bir çingene kızı masaların üstünde göbek atarken Beride tansiyoncu madam yaşlı müşterilerin ayaküstü sağlık kontrolünü yapar. Aldığı sonuca göre entelektüel Cavit'e "Beye tuzlu meze vermeyeceksin" diye direktifler verir. Vodkalı bira ikmalini tamamlayıp yurt ve dünya sorunlarını çözümleyecek kıvamı bulmuş bir gevezenin değerli diskuru, son lig maçının teknik tahlilini yapan iki fanatik kulüpçünün tartışması ve seyyar bademcilerle cevizcilerin gürültüsünde güme giderdi. Efkarlı bir gününüzde bu pasajın balık pazarı girişinden dalıp ite kaka yahut itile kakıla rastladığınız tanıdık tanımadık ihvanlara selam vere vere önünüze çıkan yıvışık sarhoşları vücut çalımı ile geçe geçe ek dolaş olan satıcılara dert anlata anlata bu insan denizinden ilerledikçe biraz önce sizi burgulayan dertlerden, güncel sorunlardan, kişisel sürtüşme ve gocunma tortularından arındığınızı, hatta biraz önce niye burulduğunuzu artık anımsayamaz olduğunuzu hayretle görürdünüz. Orada bu insan denizinin içinde bir insan zerresi olurdunuz. Kendi kafanızda ve kuruntunuzda yarattığınız egosandrik kişiliğinizden burada kurtulur, çevreyle kaynaşıp daha sağlıklı bir ilintiye girerdiniz. Bu kürü eskiden sık sık yapardım. Son zamanlarda da o da değişmeye başlamıştı. Bu benim anlattığım biraz da eski çiçek pasajı. Sonraları her şey gibi orası da yozlaşmıştı. 25 yıl önceki çiçek pasajı Cahit Irgat'tan, Orhan Kemal'den, Salih Tozan'dan soyutlanamazdı benim için. Çoğu zaman Orhan'la birlikte giderdik. Orhan'ın ahbabı daha çoktu. Her masada yakalanır, herkesin gevezeliğini sabırla dinler, sonra kıvrak ve bitirici bir yanıtla ve o gevrek kahkahalarından birini atarak ilerlerdi. Çiçek pasajında Orhan'ın kişiliği büsbütün ortaya çıkardı. Bir kere alabildiğini halkçı yanı, duygululuğuna karşın hatta belki bunun panzehir olan tatlı iyimserliği, babası Abdülkadir Kemal Bey'den geçme avukat lafazanlığı, Adana futbol karmasının Acar santroforluğundan kalma çevik sporcu yürüyüşü ve nihayet onun çok dozunda şirin külhani yanını öldürmemiş İstanbul centilmeni niteliği. O zamanın modası olan bol kenarlı fötrülerimizi baş parmağımızla arkaya doğru atıp bir mermer masaya çökerdik. Ondan sonra o masanın üstüne yığılan mezelerle gelsin gırgır, gelsin alay, muziplik. Bazen Cahit, bazen Orhan Arıburnu, bazen Salih de gelirdi masaya. Salih kadar tatlı insan az tanıdım. Bunu Salih'i bilen herkes de tekrarlayabilir. Onun canım efendimle başlayan sohbetlerine, esprilerine gülerken onun kadar sevimli ve temiz olabilen bir eşine kolay rastlanamaz kanısındayım. Cahit o sıralarda sanatçılar gider, dekorlar kalır deyip devlet tiyatrosundan ayrılmış Muhsin Hoca'nın kurduğu küçük sahneye girmişti. Ama yaratılışı gereği oradan da memnun görünmezdi. Karakolda piyesinde oynadığı gangster rolüyle İstanbul'u seyircileri çok etkilemişti. Godoy'u beklerken de büyük yeteneğini göstermişti. Ama bunlar onu memnun etmeye yetmezdi. Yermek ve yakınmak onu daha mutlu ediyor olmalıydı. Ağzı doluymuş da öyle konuşuyormuş hissi veren dolgun sesiyle, o %100 erkek ve sıcak, biraz da Ebert dönemi diksiyonu kokan sesiyle, "Siz hikayeciler iyi çalışıyorsunuz, işlevinizi iyi yapıyorsunuz" derdi. "Ressamlar da fena değil" derdi Nuri İyem'e bakıp. Ama kendisi aktör olarak kendini zaman zaman ecir hissederdi. Şairliğiyle kişiliğine bir supap sağlayamasa çok daha buruk olabilirdi. Sonra uzun boylu, yakışıklı silüetiyle sallana sallana tiyatronun yolunu tutardı. Bu pasajın üstündeki 4 katlı handada bir süre oturduk. Edebiyatçılar Birliği'ne başkan seçildiğim zaman ilk iş olarak lokalsizliğe son vermek için arkadaşım Aziz Nesin ve Fethi Naci ile büyük çapta açık hava matineleri düzenledik. Elde edilen hasılatla kiralık yer aramaya başladık. Bu hanın 2. katında tam Beyoğlu giriş kapısının üstünde Görçek fotoğrafhanesi vardı. Bir tesadüfle fotoğrafçının çıkacağını öğrendik. Mal sahibi Sait Paşa'nın varislerinden biriydi. Bir öğrencimin de büyük babası oluyordu. Bize burayı çok ucuza kiraladı. Böylece Edebiyatçılar Birliği de Beyoğlu'nun göbeğinde yüksek tavanlı, dört büyük salondan oluşan gün görmüş bir lokale kavuştu. Burada yerli yabancı konuklarımızı ağırladık, açık oturumlar, konferanslar düzenledik. Ve sevecen yaşlı ev sahibimizin tahminine karşın her ayın birinde kiramızı da tıkır tıkır ödedik. Sabaha karşı birden. Fi tarihinde Fransız mimarı Capello Michel'in inşa ettiği, daha sonra Said Paşa Hanı diye anıla gelen bu dört katlı yapının işte 1978 yılı Nisan'ının bir sabaha karşısı çökeceği tuttu. Eski Pera, daha sonraki adıyla Beyoğlu, bugünkü adıyla İstiklal Caddesi, en karakteristik pasajlarından birinden oldu. Herhalde bu işe bizler kadar onun kapı komşusu eski Degüstasyon da üzülmüştür. Ama galiba biraz abartıyorum. Çünkü ne Beyoğlu, şimdi eski Beyoğlu, ne Degüstasyon, eski Degüstasyon, ne de bugünkü insanlar, dünkü insanlar. Onlar da çağın gidişi gereği sathileştiler, hoyratlaştılar. Yanı başlarındaki bu enkaz karşısında duygulanmaya, düşünmeye vakitleri bile yok. Önünden acele adımlarla geçip gidiyorlar. Anılara dalıp duygulanmak için anıları olmak gerek. Çoğunun bu karmaşa içinde anısı bile yok. Hanın yıkılmaya eğilimli başka kanatları elbet yıktırılacak. Çiçek pasajı temizlenecek, restore edilecek. Ama eski havasını bulacak mı? Hiç sanmam. O eski havasını zaten son yıllarda bile yitirmişti. Nerede eski çiçek pasajı? Frenklerin nerede eski karlar diye bir lafı vardır. Benim bu sözüm de ona benzedi. Nerede eski günler, nerede eski insanlar diye başlayan tümcelerin aslında geçmişe bir özlemi belirttiği sanılır. Oysa bu sözde özlem kadar gizli bir böbürlenme de vardır. Ben o güzel dönemi tanıdım gibilerden. Bu yazıyı öyle almanızı dilerim. Çiçek pasajı için bu kadarcık bir ağıt fazla görülmez sanırım. Bir sekstet. Buffon, Le Style Ode l'homme même demiş. Eskiler de bunu üslubu beyan aynı ile insan diye çevirmişler. Doğru bir çeviri sayılmaz. Buffon bu sözü yazın için söylemişti. Kişiliği olmayanın kişisel bir söyleyiş tarzı olamayacağını anlatmak için. Ben gerçek ve olgun kişiliği olan bir insanın sade yazısında değil yaşamında da bir üslubu olması gereğine inananlardanım. Evliya Çelebi'mizin yazıları ile yaşam tarzını birbirinden ayırabilir misiniz?